Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Mısırlı karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresi'nin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İsrail rejiminin hedefli suikastların gizli tarihine bir bakış olan Kalk ve Önce Sen Öldür podcast'i, İsrail'in en ünlü yazarlarından biri olan Ronen Bergman'ın 2018'de yazdığı aynı isimli kitaptan alınmıştır. Bergman, İsrail'in askeri güvenlik ilişkilerinin önde gelen analistlerinden biri ve Yediot Ahronot gazetesinin güvenlik konularındaki kıdemli yazarlarından biridir. Bu kitabı yazmak için siyasi şahsiyetler ve gizli ajanlarla 1000'e yakın röportaj yaptı ve binlerce belge kullandı. Bergman'a göre İsrail rejimi, İkinci Dünya Savaşı'ndan ve oluşumundan bu kitabın yazıldığı zamana kadar, yani yaklaşık 70 yıl içinde en az 2700 suikast operasyonu gerçekleştirerek diğer batılı ülkelerden daha fazla insana suikast düzenlemiştir. Bu podcast'te bu kitabın verilerine dayanarak Siyonist rejimin gerçekleştirdiği gizli suikastların tarihini ve bu rejimin İngiliz yetkililere, Suriye ve Hamas liderlerine, Lübnan Hizbullah'ına, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne ve İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer bilim insanlarına karşı gerçekleştirdiği hedefli suikast örneklerinden bahsedip Siyonistlerin tarihleri boyunca vahşetlerini, cinayette soğukkanlılığını ve adam öldürmedeki pervasızlıklarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Bu podcast'te Siyonistler arasında terör fikrinin oluşumundan bahsettik. Ben Mehtap Hameni, sizi bugünkü sohbetimizi dinlemeye davet ediyorum. ...29 Kasım 1947, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin'in bölünmesi ve bağımsız bir Yahudi devleti kurulması yönünde oy kullandı. Birleşmiş Milletler'in bu eylemiyle birlikte Filistinli Araplar ile Siyonist Yahudiler arasında çatışmalar başladı. Filistin güçleri ve kuvvetlerinin komutanlarından Hasan Salami, iki İsrail askeri otobüsün pusuya düşürdü. Aralarında çıkan çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı geride kaldı. Siyonist rejimin yayılmacılığına ve işgaline karşı büyük bir cesaret sergileyen Hasan Salami, o dönemde Arap dünyasının kahramanı haline geldi. Hatta 500 kişilik gerilla gücüyle doğrudan Tel Aviv'e saldırdı. Hasan Salami'nin cesur eylemleri medyaya da yansıdı. Mısır dergisi El Musavver, Hasan Salame'nin birçok fotoğrafını yayımladı ve 12 Ocak 1948'de Güney Cephesi'nin kahramanı Hasan Salame diye bir manşet attı. Filistinlilerin olası saldırılarına karşı kendisini hazırlayan dönemin İsrail hükümetinin başbakanı Ben Gurion, Arap ülkelerinin Filistin halkını destekleyeceğine inanıyordu. Ben Gurion'a göre İsrail'deki Siyonist Yahudilerin Arap ülkelerinin saldırılarına karşı savunma gücü çok zayıf ve buna bir çözüm düşünülmeliydi. Hagana örgütünün Arap ve Filistinlilerle karşı karşıya gelen az sayıdaki gücün yarattığı boşluğu doldurma planı en fazla etki yaratan hedeflere saldırmaktı. Yağmalanmış Filistin halkı ile işgalci Siyonistler arasındaki iç savaşın başlamasından bir ay sonra Hagana örgütü SAR operasyonunu başlattı. Bu operasyonda 23 Filistinli lider hedef alınacaktı. Hagana örgütünün komutanı Yaakov Dori, bu operasyonun Arap siyasi gruplarının liderlerini öldürmek veya yakalamak, Arap siyasi ve ekonomik merkezlerine saldırmak gibi üç hedefi olduğunu söyledi. Bu Hagana operasyonun hedeflerinin başında elbette Hasan Salame geliyordu. Bilindiği üzere Hasan Salame, İngiliz sömürüsü döneminde Filistin'in sömürgeleştirilmesine karşı mücadele ediyordu. Salame ve Hacı Emin El Hüseyin'in de aralarında bulunduğu bazı beraberindeki güçler İngiliz ordusunun arananlar listesinde yer aldıktan sonra Filistin'den ayrıldı. 1942'de Salame ve El Hüseyin'i Almanlarla birlikte Atlas operasyonunu tasarladı. Bu kapsamlı operasyonda Almanların Arap komutanlarıyla birlikte helikopter pisti ve paraşütle Filistin topraklarına girmeleri gerekiyordu. Bu operasyon amacı Filistin'de İngilizler üzerinde daha fazla baskı oluşturmaktı. Elbette bu operasyon başarısızlıkla sonuçlandı. 4 Ekim 1944'te Hasan Salame ve diğer 4 kişi İngiliz askeri güçleri tarafından Eriha yakınlarındaki ıssız bir mahallede tutuklandı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden sonra İngilizler Salame ve El Hüseyin'i serbest bıraktı. Yahudi toplumunun gizli faaliyetlerinin çoğunu denetleyen Yahudi Ajansı'nın siyasi departmanı, 1945 ila 1948 yılları arasında El Hüseyin'in yerini tespit etmek ve ona suikast düzenlemek için çeşitli girişimlerde bulundu. Öte yandan Hagana örgütünün Hasan Salame'ye yönelik ilk operasyonu, bu Filistinli komutana ulaşmak için insani ve elektronik bilgileri kullanmaktı. Hagana terör örgütünün istihbarat birimlerinden biri, Yafa bölgesini diğer bölgelere bağlayan merkezi telefon hatları ağına sızdı. Hagana örgütü telefon hatlarını dinleyerek Filistinli liderlerin konuşmalarını dinledi. Salame de konuşmaları dinlenen kişilerden biriydi. Hagana ajanları arabasının önünü kapatmayı planladılar. Ancak Hagana güçlerinin pususu ortaya çıktı ve Salame'ye suikast planı başarısızlıkla sonuçlandı. Salame Hagana'nın planladığı birkaç suikastten sağ kurtuldu. SAR operasyonunda Hagana'nın hedeflerinin neredeyse tamamı yenilgiye uğratıldı. Ancak Salame nihayet Haziran 1948'deki çatışmalarda şehit düştü. Salame'ye saldıran kişi onun kimliğini bile bilmiyordu. Thank you. Haganah'ın bir diğer terör birimi Palyan veya Deniz Mangası, bir diğeri ise Arap Mangası adını taşıyordu. Arap Mangası, güçleri Arapların kisvesi altında faaliyet gösteren gizli bir komando birimiydi. Palyam'a Hayfa Limanı'nın kontrolünü ele geçirmesi emredildi. Hayfa Limanı, İngiliz kuvvetlerinin çekilmesinden sonra Filistin'in en önemli deniz kapısıydı. Bu manganın görevi İsrail ordusunun silahlarını ve teçhizatını gemiyle Filistin'den çıkarmasından önce mümkün olan en kısa sürede Araplardan önce onu ele geçirmekti. Avraham Dar Palyam güçleri hakkında şunları söylüyor. Hayfa ve kuzeydeki odak noktamız silah almaya çalışan Araplardı. Onları takip eder öldürürdük. Haganah'da Arap Mangası, Haganah'ın seçkin güçlerinin Filistinli mücadelecilerinin saflarına derinlemesine nüfuz etmesine izin vermeye karar vermesiyle kuruldu. Amaçları bilgi toplamak, terör ve sabotaj operasyonları gerçekleştirmekti. Bu manganın güçleri çoğunlukla Yahudi göçmenlerden oluşuyordu. Arap Mangası kuvvetlerinin eğitimi, komando taktiklerini, bombalamayı ve İslami gelenekler ve Arap geleneklerinin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini içeriyordu. Arap Mangası ile Palyam biriminin işbirliği, Şeyh Nemr el-Hatip suikast planının oluşmasına yol açtı. Bu şahıs, Filistin'deki İslami örgütlerin başındaydı ve her zaman SAR operasyonunun suikast listesindeki ana hedeflerden biriydi. El-Hatib'in Filistinlilerin politikasını belirlenmesinde büyük etkisi oldu. Şubat 1948'de El-Hatib bir arabayla Suriye'den dönerken bir Arap ekibi onu pusuya düşürdü ve hedef aldı. Bu suikast operasyonunda El-Hatib ağır yaralandı. Bundan sonra Filistin'den ayrıldı ve tüm siyasi faaliyetlerden çekildi. Birkaç gün sonra Avraham Dar kendi casuslarından bir grup Arap'ın bir kafede Hayfa'nın Yahudi mahallesindeki yoğun nüfuslu bir bölgede bir arabayı havaya uçurmak hakkında konuştuğunu duydu. Öte yandan Arap Mangası da bir kamyona bomba yerleştirip Arapların yaşadığı bir bölgeye sürdü. Onlar kendilerini kırık bir su borusunu tamir etmeye gelen işçiler olarak tanıttılar. Arap ekibindeki kişiler kamyonu bir garajın yanına park ettikten sonra oradan kaçtı. Birkaç dakika sonra bu kamyonun içinde patlayan bomba nedeniyle 5 Filistinli hayatını kaybetti. Mayıs 1948, Ben Gurion, İsrail Devleti'nin kurulduğunu duyurdu ve kendisini Başbakan ve Savunma Bakanı olarak tanıttı. Elbette Ben Gurion bu eylemden sonra ne bekleyeceğini biliyordu. Ben Gurion birkaç yıl önce Arap ülkelerinde derin kaynak ağlarının kurulması emrini vermişti. Şimdi İsrail Devleti'nin kuruluşunun duyurulmasına 3 gün kala Yahudi Ajansı'nın siyasi departmanı müdürü Reuven Shiloah, Ben Gurion'a Arap ülkelerinin 15 Mayıs'ta eş zamanlı saldırı kararı verdiklerini bildirdi. Arap ülkeleri ağır askeri teçhizat eksikliğine ve İsrail Hava Kuvvetleri'ne güveniyordu. Shiloah, Ben Gurion'a saldırı planlarının ayrıntılarını açıkladı. Bilgiler doğruydu. Gece yarısı İsrail devletinin kurulduğunu duyurduktan sonra 7 Arap ordusu saldırdı. Kuvvetlerinin ve teçhizatlarının sayısı kurulu İsrail devletinin kuvvetlerinden çok daha fazlaydı. Arap ortak kuvvetleri saldırının başlangıcında iyi ilerleme kaydetti. Bazı kasabaları ele geçirerek hasar ve kayıplara neden oldu. Savaşın başlamasıyla birlikte Ben Gurion'un İsrail devletinin kurulduğunu duyurmasının arasında İsrailler olarak anılan Yahudiler hızla bir araya gelerek Araplara karşı saldırılar başlattılar. Bir ay sonra Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Kont Folk Bernadot aracılığıyla geçici bir ateşkes sağlandı. Savaş yeniden başladığında İsrail, istihbarat ve dış yardımı yöneterek Arap güçlerini geri püskürtmeyi başardı. İsrail güçleri Birleşmiş Milletler'in bölme planında İsrail hükümetine tahsis edilen alanları kademeli olarak ele geçirmeyi başardı. İsrail büyük orduları mağlup etmesine rağmen Ben Gurion, İsrail ordusunun ilk ve kısa vadeli zaferinden pek emin değildi. Çünkü savaşta Araplar mağlup olmasına rağmen hem Filistin'de yaşayan Araplar hem de Arap ülkelerin Arapları kurulan İsrail devletinin meşruiyetini kabul etmiyorlardı. Onlar İsrail'i yok etme ve Filistinli mültecileri evlerine geri döndürmeyi yemin ettiler. Ben Gurion ayrıca İsrail savunma güçlerinin uzun vadede İsrail'i savunamayacağını da biliyordu. Bu nedenle Ben Gurion, Hagana örgütünün kalıntılarını kullanarak İsrail hükümetine uygun bir casusluk, terörist sistemi kurdu.7 Haziran 1948, Ben Gurion, Şiloah başkanlığındaki baş danışmanlarını ve yardımcılarını Tel Aviv'deki ofisine çağırdı. Ben Gurion'a gönderildiği bir notta Şiloah şunları yazdı. Bilgiler savaş için umutsuzca ve acilen ihtiyaç duyduğumuz siyasi ve askeri bir araçtır. Ayrıca bilgiler barış zamanında da ihtiyaç duyulan kalıcı bir araçtır. O gün Ben Gurion 3 teşkilatın kurulması emrini verdi. Bunlardan ilki İbranice Aman kelimesiyle bilinen İsrail Kuvvetleri Genelkurmay İstihbarat Dairesi'ydi. İkinci teşkilat Shin Bet veya Şabak'tı ve üçüncüsü ise İsrail dışında istihbarat toplama ve casusluk faaliyetlerinde bulunan Yahudi Teşkilatı yerine artık İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın bir alt kümesi olarak kabul edilen Mossad'ın siyasi departmanıydı. Böylece Hagana örgütünün hizmet ve istihbarat birimlerinden geriye kalanlar, çeşitli güvenlik servisleri ve casusluk çevrelerine doğru yöneldi ve entegre edildi. Artık bu üç örgütün hiçbiri kurulduğu ilk ay ve yıllarda düzenli ve organize bir şekilde faaliyet göstermiyordu. Buna ilaveten İsrail istihbarat güçleri arasında çalışma alanı ve toprak konusunda da pek çok anlaşmazlık yaşanıyordu. Mossad komutanlarından İsser Harel şöyle diyor. Zor yıllardı. bir ülke oluşturmuştuk ve onu savunmak zorundaydık. Ancak istihbarat servislerinin yapısı ve aralarındaki iş bölümü sistematik değildi. Faaliyetler ilgili ve profesyonel olmayan ve komplocu kişilere danışılmadan gerçekleştirildi. Ben-Gurion'un casuslarının karşılaştığı ilk zorluk içsel bir zorluktu. İsrail'de Ben-Gurion'un iktidar ve egemenlik kullanmasına açıkça karşı çıkan Yahudiler vardı. Bunların arasında sağcı hareketlerin kalıntılarından kişiler de yer alıyordu. Bu güçlü karşıtlıkların bir örneği Haziran 1948'deki Altanella olayıdır. Irgun, Yahudi göçmenlerin silahlarını İsrail'e getirmesi beklenen Altanella adlı bir gemiyi Avrupa'dan Filistin'e gönderdi. Ancak Irgun tüm bu silahları İsrail hükümetine teslim etmeyi reddetti. Irgun örgütü bu silahların bir kısmını kendi kuvvetlerine vermeyi planladı. Planlarını Irgun'daki kendi ajanları aracılığıyla öğrenen Ben-Gurion geminin zorla durdurulmasını emretti. Irgun ve Ben-Gurion güçleri arasındaki savaşta gemi battı ve her iki taraftan da çok sayıda asker öldürüldü. Bu olaydan kısa bir süre sonra İsrail güvenlik güçleri İsrail çapında yaklaşık 200 Irgun üyesini tutukladı ve böylece Irgun'un varlığına son verildi. Isaac Shamir ve Lehi grubunun güçleri de Ben-Gurion'un yönetimine ve politikalarına karşıydı. İsrail ve Arapların ateşkese vardığı yazında Birleşmiş Milletler Özel Elçisi Folk Bernadotte çatışmayı sona erdirmek için geçici bir barış planı önerdi. Lahi ve Shamir bu barış planını kabul etmediler. Bernadotte'u bu plan üzerinden İsrail'in sırlarını değiştirmeye çalışmakla suçladılar. Bu plana göre Negeb ve Kudüs'ün büyük bir kısmı Araplara verilecek, Hayfa Limanı ve Led Havaalanı yani Ben-Gurion Uluslararası Havalimanı uluslararası kontrol altına alınacaktı. Ayrıca İsrail'in 300 bin Filistinli mültecinin geri dönüşünü kabul etmesi gerekiyordu. Lehi ve Shamir'e göre İsrail bu planla ayakta kalamazdı. Bu nedenle Lehi birkaç kez kamuya açık uyarılarda bulundu. Uyarılar şehirlerin kapı ve duvarlarına afiş şeklinde asıldı. Bu afişler üzerinde şöyle yazıyordu. Ajan Bernadotte'a tavsiye, ülkemizden defol. Lehi bile daha da ileri giderek Bernadotte'u açıkça tehdit etti ve Kont Bernadotte'un sonunun Lord gibi olacağını söyledi. Elbette Bernadotte bu tehditleri görmezden geldi ve hatta Birleşmiş Milletler müfettişleri ve gözlemcilerine silah taşıma emri bile verdi. Shamir, Kont Bernadotte'un planının onaylayacağını anlayınca suikast emrini verdi. 17 Eylül'de yani İsrail hükümetinin kurulduğunun duyurmasından 4 ay sonra ve Bernadotte'un planının Birleşmiş Milletler'de onaylanmasından bir gün sonra suikast planı uygulama aşamasına girdi. Bernadotte ve beraberindeki heyet Birleşmiş Milletler ofisinden Kudüs yakınlarındaki Rahaviya'ya 3 beyaz araba ile hareket ederken aniden bir jip yollarını kesti. 3 genç jipten indi, İkisi Birleşmiş Milletler araçlarını lastiklerine ateş etti. Bernadotte'un içinde bulunduğu araçtaki üçüncü kişi MP40 makineli tüfekle ateş etmeye başladı. İlk kurşunlar Bernadotte'un yardımcısı André Serrault adlı Fransız albayına isabet etti. İkinci seri makineli tüfek mermileri Bernadotte'un göğsüne çarptı. Bütün bunlar birkaç saniye içinde oldu ve ikisi de öldürüldü. Mağdurların arabasında bulunan irtibat görevlisi Yüzbaşı Moshe Hillman olayı şöyle anlatıyor. Saldırı yıldırım gibiydi ve birkaç saniyede 50'ye yakın mermi ateş edildi. Kont Bernadotte'un suikastı İsrail'de derin bir endişe ve öfke dalgası yarattı. Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi bu eylemi kınadı ve korkaklık olarak nitelendirdi. Suikastın ertesi günü New York Times gazetesi şunu yazdı. Hiçbir Arap ordusu İsrail hükümetini bu kadar vuramazdı. Ben Gurion bu lehi operasyonunu hükümeti için ciddi bir zorluk olarak değerlendirdi. Bu meydan okuma darbeye hatta iç savaşa yol açabilir. Bu olayın ardından Ben Gurion, İrgun ve lehi örgütlerini asi ve yasa dışı ilan etti ve dönemin Shin Bet'in lideri olan Yisar Harel'e lehinin tüm üyelerini tutuklamasını emretti. Bu kişilerin listesinin başında İshak Şamir'in adı yer alıyordu. Ancak tutuklanmadı ve birçok lehi üyesi tutuklanarak hapse atıldı ve bu eylem lehinin örgüt olarak varlığının sonu oldu. Ben Gurion, İsrail Harel'i gizli örgütlere karşı cesur eyleminden dolayı övdü ve onu istihbarat ve güvenlik servisinin Mossad'ın bir numaralı adamı yaptı. Değerli dinleyiciler, bu bölümde İsrail rejimine ait bazı örgütlerin, casus ve terörist grupların 1948 yılında bu rejimin kurulmasından sonra nasıl oluştuğunu anlattık ve bu rejimin varlığının ilk aylarındaki bazı terör eylemlerini anlattık. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Su krizi ve kuraklık dünyanın bazı bölgelerinde durumun vahim boyutlara taşınmasına sebep olurken, bu durum ise gelecekte savaş ihtimaline yoğunlaştırıyor. Bu konuyu birkaç programda ele alarak facianın boyutlarını daha derinden anlatmaya çalışacağız. Uzaydan yer küreye bakan birisi bu gezegeni birçok kuyu ve kanatlar gibi yeraltı, kar ve yağmur gibi atmosfer suları, deniz, ırmak ve okyanus gibi yeryüzü sularla dolu mavi bir top halinde görür.
Buna dayanarak okyanuslar yer üstündeki suların %97,2'si olan 1.320 milyon kilometreküp doğal buzullar, %1,7 oranıyla yaklaşık 25 milyon kilometreküp, yeraltı suları %0,9 olan 13 milyon kilometreküp, denizlerde, göller ve nehirlerde olan tatlı sular %0,02 oranla 250 bin kilometreküp ve atmosferde 0,001 oranıyla 13 bin kilometreküp su buharı gezegenimizin toplam sularını oluşturuyor. Bu arada tatlı su ve insanın kullanabileceği sular, ki hepsi de içme suyu değildir, genelde ve çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili dünya ortalaması konusunda yayımlanan veriler, bu miktarın yaklaşık %69'unun tarım, %23'ünün endüstri ve sadece %8'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Diğer yandan dünyada su krizinin durumu ile ilgili araştırmalar, mevcut sular nedeniyle dünyanın mavi gezegen olarak bilinmesine rağmen suların %97'sinin denizler ve okyanuslarda ve yaklaşık %2'sinin de buzullar olarak kutuplarda bulunduğunu gösterirken, geriye kalan %1'in büyük bir bölümünün de yer altında olduğu ve hafriyat ile çıkarılmasının kolay olmadığı ve insanın imkanları dışında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu duruma iklim değişikliği ve yer kürenin ısınma sürecini de eklemeyi unutmamak gerekir. Zira anormal buharlaşma ise su krizini daha da yoğunlaştırır.
Hali hazırdaki veriler Kanada, Çin, Kolombiya, Peru, Rusya, Brezilya, Amerika, Endonezya ve Hindistan'ın dünyadaki tatlı suların %60'ına sahip olduğunu gösterirken, buna karşılık aralarında Kuveyt, Bahreyn, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Ürdün ve Libya gibi 80 ülke ise az suya sahipler. Ve bazı yılları ise hatta normal düzeyde tatlı suya ulaşma imkanları yok ve içme sularını da ithal ediyorlar. Bu şartlarda nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma şartları kaynaklara ulaşma zorluklarını da yoğunlaştırmıştır. Tabii ki hiçbiri su kadar önemli değildir. İklimsel değişiklikler tatlı suya ulaşmayı önemli oranda etkilerken dünyada tatlı su krizine sebep olmuştur. Ve bunun etkileri ise kuru ve yarı kuru bölgeler, örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'da daha fazla hissedilmesini sağlamıştır.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak iklim açısından böyle değişken bir bölgede ortak su kaynaklarına ulaşma konusunu gittikçe daha da yoğunlaşan yeni bir gerginlik kaynağına dönüştürüyor. Üstelik bu konuda çözümün işbirliği mi yoksa gerginlik olması ise muhtemelen iklimsel değişikliklere bağlı olacaktır. Su kaynaklarının az olması daha yaygın bir sorundur ve Nil, Irak ve Yemen gibi bölgelerde ise daha çok göze çarpıyor. Kuraklığı veya kıtlığı daha yeni tecrübe eden Sudan ve Somali gibi ülkelerde iç veya dış çatışmalarla uğraşıyorlar. Fakat su kaynakları ilgili yeni çatışmalara gebe olan bölgelerden biri Ürdün Nehri alanıdır. Öyle ki kişi başına düşen en düşük su oranı bu bölgeye aittir ve buna ilaveten de Suriye, Siyonist rejim, Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi tarihi savaşları olan ülkelere su ulaştırıyor.
20. yüzyıla kadar Ürdün Nehri havzasında önemli oranda su vardı. Nüfus artışına rağmen sulama sistemleri ve kanalları suya erişimi kolaylaştırıyor ve karşılıklı anlaşmalar ise şiddetin yaşanmasını engelliyordu. Fakat günümüzde bölgede yaşanan istikrarsızlık ve su kaynaklarının azalması ile bu düzen bozuldu ve bu husus yeni bir çatışmayı da tetikleyebilir. Tabii ki Ürdün Nehri havzası üzerinde daha önce de gerginlik yaşandı. 1967 yılında 6 günlük savaş başlayınca dönemin Siyonist rejimin savaş bakanı Ariel Sharon şöyle konuştu. 6 günlük savaş başladı. İsrail'in Ürdün Nehri su akışını değiştirmeye karşı girişimde bulunmak istediği zaman. 1960'lı yıllardan itibaren su konusunda bazı münakaşalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Su konusunda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar konusunda bilgi toplayan global veri tabanının aktarıldığına göre şimdiye kadar su konusunda 92 şiddet olayı yaşanmıştır. Fakat su konusunda yaşanan gerginlikler petrol gibi diğer doğal kaynaklardan daha az değildir.
Batı Asya'da suyun durumu çok açıktır. Yerli halk üzerinde yapılan saha araştırmaları, ahalinin çoğunun suyun çok hızlıca kullanıldığının farkında olduğunu gösteriyor. Örneğin Türkiye'nin durumuna bakalım. Fırat ve Dicle nehirleri, Mezopotamya'yı verimli hale getiren antik verimi hilalin bir parçası olduğu biliniyor. Arkeoloji bulguları nehir sularının suni yönetim madisinin antik çağlara dayandığını gösteriyor. Her iki nehrin kaynağı Türkiye'nin Anadolu bölgesinde bulunur. Nehirler Türkiye'den Irak ve Suriye'ye doğru akıyor. Türkiye, Dicle ve Fırat'ın kaynağı olmak gibi coğrafi üstünlüğünü ve su yönetim projelerini kullanmakla bu konuyu bölgede kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullanıyor. Anadolu'da Keban Barajı 1966 yılında başladı ve 1974'te sona erdi. Bu proje Türkiye'de Güney Anadolu Projesi GAP'ın bir parçasıdır. Bu proje sudan elektrik üretmek için araştırma ve planlamanın fiziksel ana hatlarıdır. Kağıt üzerinde bu plan birçok iş sahası açarken bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra altyapı programları ile bölgeye büyük faydaları ve katkıları olacaktır. Fakat birçok yerli ve yabancı çevreci gruplar ve araştırmacılar projenin bazı bölümleri ve özellikle de Ilısu Barajı'na muhalefet ediyorlar. Zira muhtemel sellerin yaşanması birçok önemli ve tarihi eserlerin tahrip edilerek yok olmasına ve ahaliye tazminat ödenmeden göçlerine sebep olabilir. Zira Hasankeyf gibi bölgeler giderek barajın suları altında kalacaktır. Tabi bu arada proje muhalifleri GAP'ın bölgede yaşayan Kürtlerin hüviyetinin yok olmasına sebep olacağını da belirtiyorlar.
Harezmi Üniversitesi Jeopolitik Hocası Murat Kavyane Rada göre Güneybatı Asya'nın üst kesiminde bulunan Türkiye'nin Doğu Dağları Dicle ve Fırat'ın suyunu karşılıyor. Türkiye'de ihtiyaç fazlası su mevcuttur ve Türkiye, Irak ve Suriye'nin sularını temin eden ülke olduğu için Irak ve Suriye yoğun bir şekilde Türkiye'ye bağlıdırlar. Kavyane Rad sözlerinin devamında küresel iklim değişikliklerine değinirken şöyle devam ediyor. Son 20 yılda küresel ısınmaya şahit olduk. Bu ısınma süreci bizim bölgede buharlaşmanın artışıyla kendini gösteriyor. Sadece bir bölgede Irak'ın güneyine giden suların azalmasına ve sonuçta Irak'ın güneyinde sulaklara akan suların azalmasına ve dolayısıyla bölgede bitki, hayvan ve hatta insan yaşamının yok olmasına, İran'a doğru da toz bulutlarının artmasına şahit oluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıdığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska şöyle diyor: İslam yeni yaşamın başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze, beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum.
Çeşitli dinlere ve düşüncelere mensup olan insanların İslam dinine artan ilgisi yeni ve takdire şayan bir gelişmedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de son ilahi dinin yaygınlaşmasını müjdelemiştir. Örneğin Tevbe suresinin 33. ayetinde şöyle okumaktayız: O Allah, müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulünü hidayet ve hak diniyle gönderendir. Aslında bu müjde ta Asr-ı Saadet'te Hicaz Yarımadası'nda ve başka diyarlarda birçok insanın İslam dinine benimsenmesiyle gerçekleşti ve halen de devam ediyor. Zira İslam dini insanın aklı ve fıtratı ile uyumludur. Günümüzde İslam dinine benimseyenlerin arasında kadınlar erkeklere sollamıştır. Nitekim son dönemde İslam dinine yönelen insanların daha büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. İslam dinini seçerek Müslüman olan bu kadınlardan biri de Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena Guralska'dır.
Marzena Guralska da birçok Polonyalı gibi Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Marzena ergenlik çağında şimdiki Hristiyanlığın Hazreti İsa adına sunduğu öğretilerden uzaklaşarak bu öğretiler hakkında kuşkuya kapılmaya başladı. Marzena içinde birçok meraklı ve hakikat peşinde olan Hristiyan gibi teslis inancı ve Hazreti Mesih'in Tanrı olduğuna inanmak mantıksız geliyordu. Bayan Marzena bu soru işaretleriyle uğraştığı bir sırada Müslüman bir erkekle evlenmesi önünde hakikate doğru bir kapıyı açtı. İlginçtir ki Bayan Marzena'nın Müslüman eşi hiçbir zaman onu Müslüman olmaya zorlamadı ve eşinden bizzat bu inancın üzerinde araştırma yapmasını ve daha sonra karar vermesini istedi.
Marzena bu konuda şöyle diyor: Ne zaman eşime ve Müslüman oluşumun sebebini düşünecek olursam, eşimin ne kadar sabırlı olduğu bana çok ilginç geliyor. Eşim asla beni İslam dinine benimsemeye zorlamadı. Eşim bana kitap, film ve CD getiriyordu. Bazen de inançla ilgili bazı konuların hakkında benimle konuşuyordu. Fakat hiçbir zaman sözlerinde bir zorlama hissetmedim. Ben sırf kendi kararımla ve %100 kendi inancımla Müslüman oldum. Ne zaman kocamın sabırlı davranışını düşünecek olursam, Allah'a onun yıllarca çabası ve bana yardımcı olması yüzünden onun için bereket talep ediyorum. Eşim gerçekten sabırlı biriydi.
Marzena Goralska İslam dini hakkında araştırmalarını sürdürdü. Ta ki sonunda bu büyük semavi dinin hakkaniyetini anladı. Marzena'nın İslam dinini benimseme gerekçesi de ilginçtir. Marzena şöyle anlatıyor. Bir gün uykudan uyandım ve önceki günlerde yaptığım araştırmalara göre acaba Müslüman olmalı mıyım yoksa olmamalı mıyım diye düşünüyordum. Kendi kendime eğer başıma bir şey gelirse ve yarın ve hatta bugün ölecek olursam dünyadan Müslüman olarak ayrılmalıyım diyordum.
Böylece Bayan Marzena İslam'ın nurani yoluna adım atmayı geciktirmenin caiz olmadığını düşünerek Müslüman oldu. Marzena haklı olarak İslam dinini benimsemeyi yeniden doğuş olarak tanımlıyor ve bu durumu büyük bir şevkle şöyle anlatıyor. İslam yeni yaşamım başlangıcıdır. Sanki yeniden doğmuş gibi olursun. Yeni ve taze beyaz bir sayfa gibi. Daha iyi olmak için çaba harcayabilirsin. Senin için iyi işler belirlenmiş ve kötü işlerden uzak durmalısın. Ben şehadetleri dile getirdim ve Müslüman oldum. Ben aylarca bir yerden bir başka yere gidiyordum. Bu zevk anlatılır gibi değil. Ben Müslüman olmuş ve İslam dinini bilinçli olarak benimsemiştim.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin büyük mucizesidir. Bu semavi kitabın amacı insanları kemal ve saadete doğru hidayet erdirmektir. Kur'an-ı Kerim bu hedefini gerçekleştirmek için bilimsel örnekler vermek gibi çeşitli yöntemleri kullanmış ve böylece hakikat peşinde olanlara mucizelerini göstermiştir. Nitekim birçok insan Kur'an-ı Kerim'in bu kesin ve harikulade bilimsel konularından etkilenerek Müslüman olmuştur. Bayan Goralska da bu konuda şöyle diyor. Benim için güzel ve ilginç olan şey, benim için ve hatta gayrimüslimler için Kur'an-ı Kerim'de yer alan bilimdi. Ben her şeye inanabilirdim. Ancak siz Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilimi bulabilirsiniz. Ve ilginçtir ki bu hakikatlerden bazıları ancak modern bilim ve teknolojiyle yeni yeni keşfedilmektedir. Oysa Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dönemde şimdiki bilimsel araçlar ve imkanlar yoktu. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in Yüce Allah tarafından nazil olan kitap olduğunun işaretleridir.
Müslüman olmak isteyen kadınlar için İslam dininde kadınların konumu önemli bir konudur. Kadınlar özellikle Batı dünyasında kadınların içinde bulundukları uygunsuz durumdan kurtulmak için bir yol peşindedir. Batı dünyasında kadınlara erkeklerin zevk alma aracı şeklinde bakılması ve kadının insani kerametinin unutulması batılı kadınları boşluğa ve kimliklerine yitirme noktasına sürüklemiştir. Öte yandan Batı dünyasında kadınları erkeklere karşı korumak için feminizm hareketi şekillendi fakat bu da pek başarılı olamadı ve gerçek amacından saptırıldı.
İslam dininde kadınların konumu hakkında araştırma yapan kadınlar, bu semavi dinin toplumda kadına ve insani boyutuna ne kadar önem verdiğini ve kadınlarda toplumda onların dış görünüşünün ve güzelliğinin kötüye kullanılmamasını sağlayacakları şekilde hareket etmelerini tavsiye ettiğini öğreniyor. Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena da İslam dininin bu ilerici öğretisi hakkında şöyle diyor. İslam'da kadınların konumu hakkında araştırma yaptığımda, baktım ki kadının cazibesi ve önemi kişiliğinden kaynaklanıyor. Kadının asıl bilgisi ve maharetleri önemli. Yoksa nasıl göründükleri veya ne giydikleri önemli değil. Sizi güzelleştiren asıl şey iç güzelliğidir. Ben buna özgürlük diyorum. Çünkü artık başka biri olmak zorunda değilim. Ya da saatlerce mağazalarda çeşitli elbiseleri aramam gerekmiyor. Sanki her gün düğüne gidiyormuş gibi. Benim başkalarının gözünde nasıl gözüktüğüm asla önemli değil.
Hakikat deşinde olan insanlar için Müslüman olduktan sonra gündeme gelen soru, ibadet ve dua için hangi yöntemi kullanmaları gereklidir? Bir başka ifadeyle, onlar çeşitli İslami mezheplerle karşı karşıyadır. Bu mezhepler birçok konuda ortak oldukları halde bazı farklılıkları vardır. Bayan Marzena böyle bir seçimle karşı karşıyaydı ve bu alanda araştırma yapmaya başladı. Marzena şöyle diyor, İslam hakkında araştırmalarıma başladığımda genel bir sorun vardı. O da şu ki İslam hakikati nedir? Aslında sadece Müslüman olmayı düşünüyordum o kadar. Hangi mezhebi izleme konusunda hiçbir özel fikrim yoktu. Ben herhangi bir kişi veya özel bir tarikat üzerinden Müslüman olmamıştım ve daha çok kitaplar ve internet siteleri üzerinden İslam'la genel anlamda tanışmıştım. Eşim de beni belli bir mezhebi veya tarikat izlemem konusunda zorlamadı. Eşim çeşitli mezhepler hakkında benle konuşuyordu ve şu mezhep sünni veya bu mezhep şia ve ehli beyt mezhebi diyordu ve seçimin bana ait olduğunu söylüyordu. Eşim sen kendin Müslüman olmaya karar verdin. O zaman bunlardan hangisi daha anlamlı ve daha makul ise kabul et. Başkaları hangi mezhebi seçtikleri veya hangi mezhep daha yaygın olduğuna göre seçim yapma diyordu. Eşim kalbin hangisi doğru diyorsa o mezhebi seç diyordu. Ben de çeşitli mezhepleri araştırdım ve sonunda Ehl-i Beyt mektebini seçtim ve Şii oldum.
Marzena Goralska'nın Şii mezhebini seçmesinin önemli nedenlerinden biri İslam peygamberinin veda haccından dönüşü sırasında Gadir-i Hum'da Müslümanlara hitaben buyurduğu ünlü vecizesiydi. Marzena şöyle diyor, İslam peygamberinden bir hadiste şöyle deniliyor, ben sizin aranızda iki değerli şeyi bırakıyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece asla sapmazsınız. Bunlar Kur'an-ı Kerim ve ıtretimdir. Allah Resulü bu hadiste ve diğer birçok hadiste insanlara Ehl-i Beyt'ini izlemeyi tavsiye etmiş ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı da halife olarak ilan etmiştir.
Böylece Polonyalı yeni Müslüman kadın Marzena, Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'in yol gösteren talimiyle yeni bir yaşama başladı ve böylece dünya ahiret saadete kavuşmayı güvence altına aldı.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı Tanrı Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Göncevi, Şeyh Şahabettin Sohraverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hacı Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin bazılarıdır. Bugün İran'ın seçkin düşünürlerinden Ebu Reyhan Biruni'den ve yaşamından ve yine görüş ve eserlerinden söz etmek istiyoruz. Biruni, matematik, coğrafya, jeoloji, antropoloji, fizik ve nücum bilimlerinde kendi çağının önde gelen bilginlerinden biriydi. Biruni yazılarında herhangi bir bilimsel konunun tarihi geçmişine de işaret eden ilk bilginlerden biridir. Bu bilgin, yerkürenin çapı ve çevresini hesaplayan 18 metal ve değerli taşın yoğunluğunu ölçen coğrafya haritalarının çizimi için yeni bir metot geliştiren, kentlerin arasındaki mesafeleri ölçen ve Hindistan diyarının tarihi ve insanlarını araştıran bilgindir. Seçkin bilgin ve düşünürü Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmet Biruni, Gameri 3 Zilhicce 362 tarihinde şimdiki Özbekistan ve Türkmenistan'ın eski adı Harez velayetinin Kaz kentinde dünyaya geldi. Babası Ebu Cafer Ahmet bin Ali Endicani, velayetin Gurganç Rasathanesi'nde Harezmşah Sarayı'nda müneccimdi. Biruni'nin anlattığına göre babası kendisini kıskananların düşmanlığı sonucu saraydan kovuldu ve ailece Harezm'in çevresinde bir köye yerleşmek zorunda kaldılar. Ve köy halkının gözünde yabancı sayıldıklarından Farsça'da dışarıdan gelen anlamına gelen Biruni adı ile ün yaptılar. Bazı kaynaklar Ebu Reyhan'ın Harezm'in başkenti Kaz kentinin dışında doğduğu için Biruni adı ile ün yaptığını belirtiyor. Ebu Reyhan çocukluk çağında bilim öğrenmeye başladı. Ebu Reyhan'ın İranlı seçkin bilgin ve Ali Irak hanedanının prenslerinden Emir Nasr Mansur bin Ali bin Irak'la tanışması, Harezmşah Sarayı'na ve Emir Nasr'ın temelini attığı Harezm Kraliyet Medresesi'ne girmesine vesile oldu. O dönemde Biruni sadece 17 yaşındaydı ve Şahiye halkası olarak adlandırılan bir grupla birlikte Kaz kentinde güneş boylamının yüksekliği ve yarım günün uzunluğunu ölçtü. Bundan 4 yıl sonra ise Gorganç kralı Mamun Kaz kentine saldırdı ve Harezmlilerin son padişahı Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet'i yani Biruni'nin hamisi öldürdü. Harezm'de Ali Irak iktidarı devrildikten sonra Biruni'nin bir süre saklandığı veya başka bir yere gittiği ve Gameri 387 yılında Ali bin Mamun'un iktidarı döneminde Kas'a döndüğü söylenir. Biruni aynı yılın 11 Cemadü'l-Evvel tarihinde güneş tutulmasını rasat etmeyi başardı. Muhtemel kaynaklarda belirtildiği üzere Ebu Reyhan Biruni, İranlı büyük müneccim ve matematikçi Ebul Vefa Buzcani ile onun da aynı anda güneş tutulmasını Bağdat'ta rasat etmesi konusunda anlaşmıştı. Ebu Reyhan bu olayda yaşanan zaman farkından yararlanarak iki kentin coğrafi boylamalar arasındaki farkı hesapladı. Bu olay Biruni'nin o çağın büyük bilgini, Buzcani gibi bir bilginin onunla işbirliği yapmaya hazır olacak kadar bilimde ilerlediğini gösterir. Ebu Reyhan Biruni bir süre sonra Rey kentine seyahat etti. Biruni bu kentte İran'ın o dönemdeki iki ünlü matematikçi ve müneccim olan Kuşyar bin Lebban Gilani ve Ebu Muhammed Hucendi ile görüştü. Ve Hucendi'nin imal ettiği rasat sistemi ve yaptığı dakik rasatları hakkında kısa bir risale yazdı. Biruni yazısında bu makinayı o ana kadar gördüğü en dakik rasat sistemi niteledi. Biruni daha sonra Ali Bağvend'in prenslerinden Ebul Abbas Merzban'ın yanına gitti ve Mekalidi İlmi İlahiyi adlı eserini bu hükümdarın adına yazdı. Biruni, Kameri 4. yüzyılın sonlarına doğru Gorgan kentine gitti ve yaklaşık 30 yaşındayken Asarul Bakiye adlı eserini Ziyar Hanedanı hükümdarı Şemsul Ma'ali Kabus bin Voş Migrin adına yazdı. Biruni bu eserden önce de 7 kitap yazmış ve İran'ın diğer büyük bilgini İbn Sina ile bilimsel mektuplaşmaya başlamıştı. Biruni Kameri 393 yılında Gorgan'da güneş tutulmasını rasat etti ve yine 2 asır önce Bağdat'ta ölçülen bir boylamın bir derecesinin uzunluğunu daha dikkatli bir şekilde hesaplamaya çalıştı. Fakat Biruni'nin hamisi Kabus bin Voşmgir bilinmeyen bir nedenden ötürü bu çalışmalara yönelik ilgisini kaybetti. Böylece Biruni'nin bu çalışmaları yarıda kaldı. Biruni, Kameri 399 ve 400 yılında 40 yaşına geldiği bir sırada tekrar Harezm'e döndü ve bir süre Ebul Abbas Ma'mun bin Ma'mun'un sarayında yaşadı. Biruni burada bu İranlı hükümdarın yardım ve desteğiyle önemli rasatlar gerçekleştirdi. Biruni, boylam sayfasına yüklenen ve rasat işinde çok işe yarayan büyük bir halka yaptı. Biruni ayrıca yüz ölçümüyle ilgili meselelerin çiziminde işe yarayan bir yarım küre yaptı. Fakat Ma'mun, Kameri 407 yılında ordusunun yaptığı suikast sonucu öldü ve bir yıl sonra Gaznevi kralı Mahmud Gorganc'a saldırdı ve başta Biruni olmak üzere birçok bilgini iktidarının başkenti Gazni'ye götürdü. Kameri 6. yüzyılın ünlü şair ve yazarı Nizami Aruzu Semerkandi 4 Makale adlı eserinde şöyle anlatıyor. Gaznevi kralı Mahmud, Ma'mun bin Ma'mun sarayının ihtişamını kıskandı ve bu yüzden Ma'mun'u hemen oradaki tüm bilginleri Gazze'ye, Gaznevi krallığının sarayına götürme konusuna tehdit etti. İbn Sina ve Ebu Sel İsa Mesih'i ise batıya kaçtı. Ancak Biruni herhalde 30 yıl kadar süren ömrünün geri kalan kısmını Mahmud, Mesud ve Modud adlı Gaznevi kralların ve haliflerini hizmetinde geçirdi. Maalesef Biruni'nin Gaznevi dönemindeki yaşamı hakkında pek bir şey bilinmiyor. Anlaşılan Biruni Gazne'de müneccim olarak ön yapmıştı ve büyük bir ihtimalle en az 12 yıl Kral Mahmud Sarayı'nda Hindistan hakkında bilgi topladı ve Sanskrit ve Hintçe dillerini ve Hindu hikmet ve bilimlerini öğrenmekle uğraştı. Biruni'nin Kral Mahmud'un Hindistan'a yaptığı çıkarmalarda sürekli onunla birlikte olduğu ve bu seyahatlerinde birçok Hindistanlı bilginle tanıştığı belirtiliyor. Biruni ayrıca Sanskrit dilini de bu seyahatleri sırasında öğrendi ve böylece Hindistan'la ilgili kitabını yazmak için gerekli bilgileri topladı. Biruni hangi kenti ziyaret ederse etsin hemen enlemini hesaplamaya çalışırdı. Kameri 415 yılında Volga Türklerinin hükümdarı Gazne'ye bir grup gönderdi. Bu grup kutba yakın bölgelerde yaşayan insanlarla ticari ilişkileri vardı. Biruni bunlardan gördükleri bu bölgelerle ilgili bilgilerini anlatmalarını istedi. Bunlardan biri Kral Mahmud huzurunda kuzeyin çok uzak bölgelerinde güneşin bazen günlerce batmadığını anlattı. Kral Mahmud ilkin çok öfkelendi ve bu sözlerin küfür olduğunu söyledi. Ancak Ebu Reyhan adamın anlattıklarının doğru olduğunu söyledi. Daha sonra da macuranın sebebini krala anlattı. Biruni o yıllarda topladığı bilgileri Kral Mahmud öldükten sonra telifi sona eren Tahkiki Malul Hind adlı eserinde kullandı. Değerli dinleyiciler, İran Dönüler, Evrensel Mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin 13. bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı ıtır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, erdemlik yolunda iki önemli faktörün hareket ve hidayet için yönelmekte motivasyon oluşturduğunu ve bunların her ikisinin ise namazda özetlendiğini belirtiyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinden naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Yüce Allah, muvahhid bir toplumu tanımlamak için belirttiği özellik, o müminler ki eğer yeryüzünde kendilerini yerleştirip iktidar imkanı verirsek, namazı dosdoğru ikame ederlerdir. Bu ise namazın önemidir. Bu meydanda hareket etmek için her şeyden ziyade iki şeye ihtiyaç vardır. Biri motivasyon, insana hareket kazandıran ve yürüten o içgüdü. Diğeri ise pusula ki insan o çoban yıldızını unutmasın ve yolu sapmasın. Eğer motivasyon olmazsa insan yol ortasına kalır. Sorunlar fazladır. Muvahhid bir toplumun kurulması, insanlar arasında adaletin kurulması, bunca batıl nefsani isteklerin fırtınasında hakkın çadırını kurmak kolay bir iş değildir. Motivasyon gerektirir. Bu motivasyon Allah'a dikkat etmektir, Allah'ı zikretmektir, Allah'tan yardım almaktır, işi Allah'ın hesabıyla yapmaktır. Ve o pusulada eşin hedefine teveccüh etmektir. Ve bizim hedefimizin güç değil, servet değil, hava ve hevese düşkünlük değil, kişisel istekler değil, siyasi mülahazalar değil. Hedefimiz Allah'tır. Bu iki özellik, bu iki önemli faktör, yani motivasyon ve yönlendirme namazda özetleniyor. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı ıtır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Adresi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Sohbetimizin 3. bölümünde zikir ve Allah'ı anma hakkında günümüze dek gelen hadislerin üzerinde durmak istiyoruz. Allah'ı zikretmek, insan ruhuna canlılık ve ferahlık kazandıran serin bir meltem gibidir. İnsan kalbi Allah'ı zikretmekle tazelenir ve yığınla sorun ve sıkıntı arasında huzura vesile olur. Kur'an-ı Kerim Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Gerçekte birçok sorun ve sıkıntı Yüce Allah'ı zikretmekle çözümlenir ve bu önemli amele sırt çevirmek insanı bu dünyada esas amacına ulaşmaktan alıkoyar ve ömrünün sonlarına geldiğinde de artık geri getirilmesi mümkün olmayan geçmiş günlerinin hasretini çeker.
Zikir anmak demektir. Allah'ı anmak ve zikretmenin bazı mertebeleri ve dereceleri söz konusudur ve ilk mertebesi sözlü ve dille zikretmektir. Gerçi şunu da unutmamak gerekir ki gönülleri rahatlatan Allah'ı zikretmekten hedef, zikreden kimsenin anlamını bilen zikirdir. Yoksa birçok kez bir insanın Allah'ı diliyle zikrettiği, fakat ameli zikriyle uygun olmadığı ve hatta tam tersi olduğu görülmüştür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah'ın kullarına vacip kıldığı en önemli görevlerden biri Allah'ı zikretmek ve anmaktır. Şunu da bilin ki maksat sadece Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahu Ekber demek değildir. Gerçi bunlar da Allah'ı anmaktır, lakin maksat Allah'ın helal ve haramını bilmektir. Ve eğer maksat kulluk ve itaat ise ona uymaktır ve eğer günah söz konusu ise onu terk etmektir.
Zikrin diğer mertebesi kalpten zikretmektir ve insanın kalbiyle Allah'a yürenmesidir. Öyle ki bu mertebenin birçok yerde sonucu zikrin dilden cari olmasıdır. Ancak zikrin en yüce mertebesi kulun yaşamının tüm anlarında kendisini Allah katının huzurunda görmesi ve bir an bile Allah'tan gafil olmayı kendisi için büyük bir günah saymasıdır. Nitekim Yüce Allah'ı bu şekilde sürekli anmak iyi amellere vesile olur ve insan ile günah arasında güçlü bir set oluşturur. Bu yüzden İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ı zikretmek imanın sütunu ve şeytan vesveselerinden koruyucudur.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca şöyle buyuruyor. Daima Allah'ı anın ki en iyi zikirler budur. Gerçekte maddi yaşamda gaflet için birçok etken bulunduğundan ve şeytani vesveseler her taraftan insanı sardığından kurtuluş için en iyi yol Allah'ı anmak ve zikretmektir. Kuşkusuz Allah'ı zikretmenin yolu iyi amellerde bulunmaktır. Bu amel Allah'a ibadet etmekten kula hizmet etmeye kadar geniş bir alanı kapsar. Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Allah'a itaat eden kimse onu zikretmiş olur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti seyrek olsa bile. Allah'a isyan eden kimse ise mutlaka onu unutmuştur. Gerçi namazı, orucu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti bol olsa bile.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Her işin bir sınırı vardır ve o sınıra varıldığında son bulur. Ancak Allah'ı zikretmenin sınırı yoktur ve asla son bulmaz. Yüce Allah bazı farizeleri vacip kılmıştır ve kim onları yerine getirirse sınırı son bulduğu noktadır. Bunlardan biri Ramazan ayıdır ki içinde oruç tutulur ve sonu da Ramazan bayramıdır. Allah hac ibadetini vacip kılmıştır ve kim hac ibadetini yerine getirirse sonuna gelmiş olur. Ancak Allah'ı zikretmek sonu belirtilmeyen ve Yüce Allah ağzına razı olmayan tek vacip ameldir. İmam Sadık aleyhisselam daha sonra Ahzab suresinin 41 ve 42. ayetlerine işaret ediyor ve mümin insanlara sürekli Allah'ı anmaları ve sabah akşam ona tesbih etmeyi tavsiye edildiğini buyuruyor.
İmam Sadık aleyhisselam şöyle devam ediyor. Rabbim zikir için son bulacağı hiçbir sınır belirtmemiştir. Babam İmam Bagır aleyhisselam Allah'ı çok zikrederdi. Ben onunla yolda giderken o Allah'ı zikrederdi. Onunla yemek yerken o Allah'ı zikrederdi ve hatta insanlarla konuşurken bir an bile Allah'ı zikretmekten gafil olmazdı. Ben babamın sürekli la ilahe illallah dediğini duyardım ve yöntemi de şöyledi ki bizi toplar ve Allah'ı zikretmeyi emrederdi. Ve buna güneş doğana kadar devam ederdik ve hangi birimiz kıraat biliyorsa Kur'an-ı Kerim okumayı emrederdi ve bilmeyenlere de Allah'ı zikretmeyi emrederdi.
Muhterem dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün sonuna geldik.
Programlarımızı parsi.ir adresinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.